Ayrım 17.
Sayfa 186. Aralarında Anna Mihalyovna'nın da bulunduğu taşıyıcılar genç adamın yanına geldikleri vakit Pierre bir an için insanların sırtları ve ensileri arasından koltuk altlarından tutarak yukarı doğru kaldırdıkları hastanın geniş omuzlarını, açık dolgun dik göğsünü ve aslan hileli ak saçlı başını gördü. Bu geniş alınlı, elmacık kemikleri çıkıntılı, duygulu, güzel ağızlı, soğuk ve mağrur bakışlı baş, ölümün yakınlığıyla hiç de çirkinleşmemişti. Tıpkı Pierre'in onu 3 ay önce Kont kendisini Petersburg'a gönderdiği zaman gördüğü gibiydi. Yalnız vücudunu taşıyanların birbirine uymayan adımları yüzünden elinde olmayarak sallanıp duruyordu. O soğuk, ilgisiz bakışta neyin üzerine duracağını bilemiyor gibiydi. Yüksek karyolanın çevresinde birkaç dakika daha uğraşmalar oldu, sonra hastayı taşıyanlar dağıldılar. Anna Mihalyovna Pierre'in elini tutarak ona "Venez," dedi Pierre. Onunla birlikte hastanın biraz önce yapılan törene uygun bir pozla yatırıldığı karyolaya yaklaştı. Hasta başını yüksek yastıklara dayamış yatıyordu. Elleri simetrik olarak yan yana, yeşil ipek yorganın üzerine avuçları aşağı doğru konulmuştu. Pierre yanına yaklaşınca kont gözlerini ona dikti. Ama bu bakışın anlamı da amacı da anlaşılmıyordu. Bu bakış ya hiçbir anlam taşımıyor ve gözleri olan bir varlığın herhangi bir şeye baktığı gibi bakıyor ya da pek çok şey anlatıyordu. Pierre ne yapacağını bilemeden durdu. Soran bakışlarla kendisine ne yapacağını gösteren Anna Mihalyovna'ya baktı. Anna Mihalyovna aceleyle gözlerini hastanın eline doğru çevirdi. Sonra da eliyle ona öpücük gönderiyormuş gibi bir işaret yaptı. Pierre yorgana değmemek için boynunu var kuvvetiyle gererek Anna Mihalyovna'nın öğüdünü yerine getirdi. O geniş kemikli, dolgun ele dudaklarını değdirdi. Ne elde ne de kontun yüzündeki kaslarda en küçük bir titreme görüldü. Pierre bundan sonra ne yapmak gerektiğini sormak ister gibi gene Anna Mihalyovna'ya baktı. Anna Mihalyovna gözleriyle ona karyolanın yanında duran koltuğu işaret etti. Pierre söz dinleyerek koltuğa oturmak için ilerledi. Bir yandan da gözleriyle Anna Mihalyovna'ya "Doğru mu hareket ettim?" der gibi bir ifadeyle baktı. Anna Mihalyovna başını onun bu davranışını beğendiğini belirten bir tavırla salladı. Pierre gene bir mısır heykeli gibi simetrik ve saf bir poz aldı. Sanki o biçimsiz şişman vücuduyla bu kadar fazla yer kapladığı için başkalarından özür dilemek istiyor, elinden geldiği kadar küçük görünmeye çalışıyordu. Gözlerini konta çevirmişti. Kont ise biraz önce Pierre ayakta dururken yüzünün bulunduğu noktaya bakıyordu. Anna Mihalyovna'nın yüzünde baba oğlun yaptıkları bu son görüşmenin dokunaklı önemini kavradığını gösteren bir ifade vardı. Bu durum 2 dakika kadar sürdü ama bu dakikalar Pierre'e 1 saat gibi gelmişti. Birden kontun yüzündeki derin çizgilerle geniş kaslarda şiddetli bir titreme oldu. Titreme gittikçe kuvvetlendi, o güzel ağız bir yana çekildi. İşte o zaman Pierre babasının ölüme ne kadar yakın olduğunu anladı. Çarpık dudaklardan belirsiz, hırıltılı bir ses duyuldu. Anna Mihalyovna hastanın ne istediğini anlamaya çalışarak dikkatle gözlerinin içine bakıyor, bir Pierre'i bir suyu işaret ediyor, fısıldayarak Prens Vasili'nin ismini söylüyor ya da yorganı gösteriyordu. Hastanın gözlerinde de, yüzünde de bir sabırsızlık belirdi. Başucundan hiç ayrılmayan uşağına bakabilmek için bir çaba sarf etti. Uşak, "Öbür tarafa çevirmemi istiyorlar," diye fısıldadı. Sonra kontun ağır vücudunu duvara doğru çevirmek için yerinden kalktı. Pierre uşağa yardım etmek için doğruldu. Kontu öbür tarafına yatırmak için çevirdikleri sırada bir kolu cansız gibi arkaya kıvrılmıştı. Onu öbür tarafa çevirmek için boşuna çabalıyordu. Kont Pierre'in onun cansız koluna büyük bir korkuyla baktığını fark etmiş miydi, yoksa ölmek üzere olan zihninden bir başka düşünce mi geçmişti? Bunu anlamaya imkan yoktu. Yalnız bir o söz geçiremediği koluna, bir Pierre'deki korku ifadesine baktı, gözlerini tekrar koluna çevirdi, dudaklarında yüzündeki çizgilere hiç uymayan hafif bir gülümseyiş belirdi. Sanki bu kuvvetsizliğiyle için için alay ediyordu. Pierre bu gülümseyişi görünce göğsünde bir sıkışma, genzinde bir yanma duydu ve gözleri doldu. Hastayı duvara doğru çevirdiler. Hasta içini çekti. Anna Mihalyovna kontun başında beklemek için nöbeti almaya gelen prensesin yaklaştığını görünce uyudu. Gidelim. Pierre dışarı çıktı. Kabul odasında Katarina'nın portresi altında oturup harıl harıl bir şeyler konuşan Prens Vasili ile Büyük Prenses'ten başka kimse kalmamıştı. Pierre ile ona yol gösteren Anna Mihalyovna'yı görünce sustular. Prenses bir şey sakladı ya da Pierre'e öyle gelmişti. Sonra fısıldayarak "Bu kadını görmek bile sinirimi bozuyor." dedi. Prens Vasili Anna Mihalyovna'ya "Katiş küçük salona çay getirtti. Gidiniz. Anna Mihalyovnacığım, bir şeyler yiyiniz, yoksa dayanamazsınız." Pierre ise hiçbir şey söylemedi, yalnız kolunu omzunun biraz alt tarafından dostça sıktı. Pierre ile Anna Mihalyovna petit salona geçtiler, küçük salon. Loren, küçük yuvarlak salonda üzerinde bir çay servisiyle soğuk yemekler bulunan masanın önünde ayakta duruyor, kulpsuz ince bir Çin fincanından göstermemeye çalıştığı bir heyecanla çayını yudumlayarak, "Uykusuz geçen bir geceden sonra bu nefis Rusçaya kadar kuvvet veren bir şey yoktur," diyordu. O gece Kont Bezuhov'un evinde bulunan herkes kuvvetini tazelemek için masanın başına toplanmıştı. Pierre bu küçük küçük masalarla dolu, aynalı, yuvarlak, ufak salonu çok iyi hatırlıyordu. Kont'un evinde balo verildiği vakitler dans bilmeyen Pierre bu küçük aynalı odada oturur, üzerlerinde balo elbiseleri, çıplak omuzlarında elmaslar, pırlantalarla bu odadan geçerken hayallerini defalarca yansıtan parlak, aydınlatılmış aynalarda hanımların kendilerine nasıl baktıklarını seyretmekten hoşlanırdı. Şimdi aynı oda yalnız iki mumla aydınlatılmıştı. Gece yarısı olduğu halde küçük bir masanın üzerine karma karışık halde bir çay servisiyle tabaklar konulmuş, içeride eğlence için gelmemiş, çeşit çeşit insanlar toplanmış, oturuyor, birbirleriyle fısıldaşıyor, her hareketleri, her sözleriyle hiçbirinin o anda yatak odasında olup bitenleri ve daha da olacakları unutmayacaklarını gösteriyorlardı. Pierre çok istediği halde hiçbir şey yemedi. Kendisine yol gösteren Anna Mihalyovna'ya soru sormak ister gibi baktı ve o anda onun Prens Vasili ile Büyük Prenses'in kaldıkları kabul odasına tekrar gittiğini gördü. Genç adam herhalde bunun da gerekli olduğunu düşündü, bir an bekledi, sonra onun arkasından gitti. Anna Mihalyovna prensesin yanında duruyor, ikisi birden heyecanla fısıldayarak konuşuyorlardı. Prenses, "Özür dilerim. Prenses herhalde neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu biliyorum," diyordu. Belliydi ki o anda tıpkı odasının kapısına çarparak kapadığı zaman olduğu gibi heyecan içindeydi. Anna Mihalyovna yatak odasına giden yolun üzerinde durmuş, prensesin oraya gitmesine engel oluyor, yumuşak ve kandırıcı bir tavırla, "Ama sevgili prensesim, zavallı dayınızın dinlenmesi gereken şu anlarda böyle bir şeyin onun için çok ağır olmaz mı?" diyordu. Ruhunun artık hazırlanmış olduğu anlarda dünya işlerinden söz açmak. Prens Vasili her zamanki gibi kayıtsız tavrıyla bir koltuğa oturmuş, bir ayağını öbür ayağının üzerine ta yukarıdan kavuşturmuştu. Yanakları şiddetle oynuyor, aşağıya doğru sarkıyor, alt taraftan bakılınca daha dolgun görünüyordu ama iki bayanın konuşmalarıyla pek ilgilenmiyor gibiydi. "Hadi kuzum, Anna Mihalyovnacığım, bırakın Katiş'i istediğini yapsın." "Kont'un onu ne kadar sevdiğini bilirsiniz," dedi. Prenses ona doğru dönüp elinde tuttuğu mozaikli çantayı göstererek, "Bu kağıtta yazılı olanları bilmiyorum," diyordu. "Bildiğim bir şey varsa o da gerçek vasiyetnamenin onun çalışma odasında bulunduğudur. Buradaki unutulmuş bir kağıt." Anna Mihalyovna'nın öbür tarafından geçmek istedi ama o gene atılarak prensesin yolunu kesti. "Biliyorum sevgili iyi yürekli prensesim," dedi. Bu arada çantayı öyle bir yakalamıştı ki onu kolay kolay elinden bırakmayacağı belliydi. "Sevgili prensesim, sizden çok rica ederim, size yalvarırım, ona acıyın. Je vous en coeur. Size yalvarırım." Prenses susuyordu. Çantayı kapamak için yapılan çekişmenin çıkardığı sesten başka bir ses duyulmuyordu. Prenses konuşmaya başlarsa Anna Mihalyovna için hiç de iyi şeyler söylemeyeceği belli oluyordu. Anna Mihalyovna çantayı kuvvetle tutuyordu. Öyleyken Sesi yine çok tatlı ve yumuşaktı. Pierre, buraya gelin dostum. Öyle sanıyorum ki o da bu aile toplantısında söz sahibidir. Öyle değil mi prens? Prenses birden ne susuyorsunuz mon kuzin diye bağırdı. O kadar yüksek sesle bağırmıştı ki salonda herkes bu sözleri işitmiş, sesinden de korkmuştu. El alem gelip burada işimize karışmaya cüret ediyor. Can çekişen hastanın kapısında kavga çıkarıyor da neden bir şey söylemiyorsunuz? Bunu söyledikten sonra kızgınlıkla çantayı elinden geldiği kadar hızla çekti. Entrikacı diye fısıldadı. Ama Anna Mihalyovna çantayı kaptırmamak için birkaç adım attı, prensesin kolunu yakaladı. Prens Vasili hayretle ayıplar gibi "Aa!" diyerek yerinden kalktı. "Bu gülünç bir şey. Hadi bırakın, size söylüyorum." Prenses çantayı bıraktı. "Siz de mi?" Anna Mihalyovna'ya gelince o prensi dinlemiyordu. Prens, "Bırakın diyorum size," dedi. "Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Gidip ona soracağım. Ben..." Artık yeter." Anna Mihalyovna, "Mon Prince," diyordu. "Ama prensim." "Böyle büyük, kutsal bir törenden sonra bir dakika olsun dinlenmesine imkan verelim. Ha? Pierre, size düşüncenizi söyleyin." Bunu söylerken ta yakınına gelip prensesin o terbiyeli ifadesini tüm olarak yitirmiş yüzüne ve Prens Vasili'nin ikide birde çekilen yanaklarına hayretle bakan Pierre'e dönmüştü. Prens Vasili sert bir tavırla, "Şunu aklınıza koyun ki bütün sonuçlardan siz sorumlu olacaksınız. Ne yaptığınızı elbet biliyorsunuz," dedi. Prenses birden beklenmedik bir anda Anna Mihalyovna'nın üzerine atılıp elinden çantayı kaparak "Alçak kadın!" diye bağırdı. Prens Vasili başına eğip kollarını iki tarafa açtı. O sırada Pierre'in uzun bir süredir gözlerini ayırmadığı ve hep yavaş yavaş açılan o korkunç kapı hızla duvara çarparak gürültüyle açıldı. Ortanca prenses dışarı fırladı, kollarını dizlerine vurdu, büyük bir üzüntü içinde "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırdı. "O ölüyor, sizse beni yalnız bırakıyorsunuz." Büyük prenses çantayı yere düşürdü. Anna Mihalyovna aceleyle eğildi, tartışmalarına yol açan şeyi kaptı, sonra koşarak yatak odasına girdi. Büyük prensesle Prens Vasili kendilerine gelip peşinden gittiler. Birkaç dakika sonra içeriden önce büyük prenses çıktı, soğuk yüzü sararmıştı, alt dudağını ısırıp duruyordu. Karşısındakileri görünce yüzünde bir türlü tutamadığı bir kızgınlık belirdi. "İşte şimdi sevinin," dedi. "Zaten beklediğiniz buydu." Sonra hıçkıra hıçkıra ağlayarak mendili yüzüne kapadı, koşarak odadan çıkıp gitti. Prensesin arkasından Prens Vasili çıkmıştı. Sallana sallana Pierre'in oturduğu divana yürüdü, üzerine çöktü, eliyle gözlerini kapadı. Pierre sapsarı olduğunu, alt çenesinin de sıtmaya tutulmuş gibi titrediğini fark etti. Prens Pierre'i dirseğinden tutarak "Ah oğlum," dedi. Sesinde Pierre'in daha önce hiçbir zaman fark etmediği bir içtenlik, bir yumuşaklık vardı. "Ne kadar günah işliyor, birbirimizi ne kadar aldatıyoruz, bütün bunlar niçin?" "Yaşım 60 dostum, ben de her şeyin sonu ölüm, her şeyin. Ölüm korkunç bir şey." Ağlamaya başladı, odadan en son Anna Mihalyovna çıktı, Pierre'e yumuşak, ağır adımlarla yaklaştı. "Pierre," dedi. Pierre bir şey sormak ister gibi ona baktı, Anna Mihalyovna genç adamın alnını gözyaşlarıyla ıslatarak öptü, bir an sustu. "Artık yaşamıyor," dedi. "Hadi sizi götüreyim. Ağlamaya çalışın. Gözyaşı kadar insana ferahlık veren şey yoktur." Pierre'i karanlık salona götürdü. Genç adam orada kimse yüzünü görmediği için memnunluk duydu. Anna Mihalyovna yanından çekilip gitti. Geri döndüğü vakit Pierre elini başının altına sokmuş, derin derin uyuyordu. Ertesi sabah Anna Mihalyovna Pierre'e, "Evet azizim, bu hepimiz için büyük bir kayıptır. Sizden söz etmiyorum ama Tanrı size yardım eder. Gençsiniz ve büyük bir servete sahip oldunuz. Öyle ümit ediyorum. Daha vasiyetname açılmadı. Sizi iyi tanıdığım için biliyorum ki bu başınızı döndürmeyecek. Ama bu iş size ödevler yüklüyor. Aynı zamanda erkekçe davranmanız gerekiyor." Pierre susuyordu. "O sırada orada bulunmasaydım neler olacağını belki daha sonra size anlatırım azizim. Biliyorsunuz daha dün dayım Boris'i unutmayacağını söylemişti ama vakit kalmadı. Umarım ki babanızın bu dileğini yerine getirirsiniz." Pierre hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey söylemeden, utancından kızararak Prenses Anna Mihalyovna'ya bakıyordu. Anna Mihalyovna Pierre'le konuştuktan sonra Rostovlara gidip yattı. Uyanınca da hem Rostovlara hem de bütün ahbaplarına Kont Bezuhov'un nasıl öldüğünü ballandıra ballandıra anlatmaya koyuldu. Söylediğine göre Kont'un ölümü öyle olmuştu ki kendisi bile ölümünün öyle olmasını isterdi. Kont'un sonu yalnız dokunaklı değil, ibret vericiydi de. Baba oğlun son karşılaşması ise o kadar üzücüydü ki onu hatırladıkça elinde olmayarak gözleri doluyordu. Her şeyi, herkesi en son o en korkunç dakikalarda bile tanıyan ve oğluna böylesine duygulu sözler söyleyen baba mı yoksa o bitkin haliyle onu her görende bir acıma uyandıran, buna rağmen üzüntüsünü ölmek üzere olan babasına acı vermemek için saklamaya çalışan Pierre mi daha iyi davranmıştı? Bunu bir türlü kestiremiyordu. Bunları anlatırken bu acı bir şey ama ibret verici. Yaşlı kontla asil oğlu gibi kişileri görmek insanın ruhunu yüceltiyor diyordu. Prensesle Prens Vasili'nin davranışlarını ve onların bu hareketlerini hiç beğenmediğini de belirtiyordu ama bunu büyük bir sır olarak ve fısıldayarak söylüyordu. Prens Nikolay Andreyevich Bolkonski'nin çiftliğinde Lizzy Gori'de genç prens Andrei ile eşinin gelmesi her gün bekleniyordu. Ama bu bekleme ihtiyar prensin evindeki sağlam düzene göre akıp giden hayatı hiç bozmuyordu. Sosyetede Prusya kralı adı verilen Kor General Prens Nikolay Andreyevich, Çar Pavel zamanında köye sürgün edildiğinden beri kızı Maria ve kızının nedimesi Matmazel Brun ile birlikte Lizzy Gori çiftliğinde oturuyor, başka hiçbir yere gitmiyordu. Gerçi yeni çar tahta çıkınca başkente gitmesine izin verilmişti ama o gene bir yere çıkmamacasına köyde oturmaya devam ediyor. Biri bana ihtiyaç duyarsa elbet Moskova'dan Lisiye Gori'ye kadar 150 verstlik bir yol yapmaktan çekinmez. Benimse hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacım yok diyordu. Ona göre insanların tüm kötülüklerinin iki kaynağı vardı. Biri tembellik, öbürü batıl inançlar. İnsanların başlıca iki iyi yanı da çalışkanlık ve akıldı. Kızının eğitimiyle kendisi uğraşıyor, onda söz konusu olan o iyi yanların ikisini de geliştirmek için genç kıza cebir ve geometri dersleri veriyor, tüm yaşamını sürüp giden aralıksız işlere göre düzenliyordu. Kendisi ise her zaman bir işle meşgul oluyor, ya anılarını yazıyor ya yüksek matematik problemleri çözüyor ya torna tezgahında bir sigara kutusu yapıyor. Ya bahçede çalışıyor ya da çiftliğinde hiç bitmeyen yapıları kontrol ediyordu. Çalışmanın en önemli şartının düzen olduğuna inanan prensin bütün hayatında noktası noktasına uygulanan bir disiplin gözetiliyordu. Sofraya gelişi bile hep aynı değişmeyen düzen içinde ve yalnız her gün aynı saatte değil aynı dakikada oluyordu. Kızından uşaklara kadar çevresindeki bütün insanlara her zaman sert davranan ve onlardan her zaman üstün çabayı göstermelerini bekleyen prens, acıma duygusundan yoksun bir adam değildi. Ama bu sertliği yüzünden karşısında bulunanların içinde en katı yürekli insanın bile kolay kolay uyandıramayacağı bir korku ve saygı uyandırıyordu. Emekliydi, artık devlet işlerinde de hiçbir önemli rol oynamıyordu. Öyleyken çiftliğinin bulunduğu eyalette her müdür gelip onunla görüşmeyi görev sayıyor ve tıpkı mimarın, bahçıvanın ya da Prenses Maria'nın yaptıkları gibi görüşmenin kararlaştırıldığı saatte gelip prensin odasından çıkmasını o yüksek tavanlı bekleme odasında bekliyordu. Bekleme odasında bulunan her insan çalışma odasının o kocaman yüksek kapısı açılıp da içeriden başında pudralı bir peruk, küçük elleri kupkuru, somurttuğu vakit ağarmış sarkık kaşları o zeki zinde bakışlarının parlaklığını örtecek kadar aşağıya inen orta boylu ihtiyarın çıktığını görünce içinde aynı saygıyı hatta korkuyu duymaktan kendini alamazdı. Genç evlilerin geleceği günün sabahı Prenses Maria her zamanki gibi kararlaştırılan saatte babasına günaydın demek için bekleme odasına gelmiş, korkuyla haç çıkararak içinden dua ediyordu. Her gün aynı saatte gelir, her günde babasıyla yapacağı günlük görüşme kazasız belasız sona ersin diye böyle dua ederdi. Bekleme odasında oturan perukası pudralı ihtiyar uşak ağır bir hareketle yerinden kalktı, fısıldayarak "Buyurunuz," dedi. Kapının öbür tarafından bir tornanın tek düze sesleri duyuluyordu. Prenses çekingen bir tavırla kolaylıkla kayar gibi hareket eden kapıyı hafifçe çekip açtı, eşikte durdu. Prens tornanın başında çalışıyordu. Kapı açılınca başını çevirip arkaya baktı, sonra tekrar işine koyuldu. Kocaman çalışma odası her zaman kullanıldıkları belli eşyalarla doluydu. Üzerinde kitaplar, planlar bulunan büyük masa, kapıları camlı, anahtarlı, yüksek kitap dolapları, üstünde açık bir defter duran, bir tarafa açılmış yüksek yazı masası, yan yana konulmuş aletlerle torna tezgahı, etrafa saçılmış yongalar, sözün kısası her şey burada sürekli çeşitli işler yapıldığını ve çok çalışıldığını gösteriyordu. Sırma işlemeli tatar çizmesinin içindeki pek büyük olmayan ayağın hareketlerinden, kuru damarlı elin sert bastırışından, prenste hala kolay kolay boyun eğmeyen ve daha birçok şeylere karşı direnebilecek bir kuvvet, bir zindelik olduğu anlaşılıyordu. Birkaç devir yaptıktan sonra ayağını tezgahın pedalından kaldırdı, oyma kalemini sildi, onu tezgaha bitişik deri cebin içine attı, sonra masaya yaklaşarak kızını yanına çağırdı. Çocuklarını hiçbir zaman haç çıkararak kutsamazdı. Bu yüzden ona sadece henüz tıraşsız diken diken yanağını uzattı. Ciddi ama dikkatli ve şefkatli bir tavırla kızını tepeden tırnağa süzdü. "İyisin ya," dedi. "Hadi gel otur." Üzerine kendi eliyle bir şeyler yazdığı geometri defterini aldı. Ayağıyla koltuğunu kendisine doğru çekti. Aceleyle aradığı yaprağı buldu. Bir paragrafın başından öteki paragrafa kadar sert tırnağıyla işaretledi. "Bu yarına," dedi. Prenses deftere doğru eğildi. İhtiyar adam masanın üst kısmındaki çekmeceden üzeri bir kadın yazısıyla yazılmış bir zarf çıkardı. Onu birden masanın üzerine fırlattı. "Dur, sana bir mektup var," dedi. Prenses mektubu görünce yüzü kıpkırmızı oldu. Zarfı aldı, eğilerek ona baktı. Prens hala sağlam olan sarımtırak dişlerini gösteren soğuk bir gülümseyişle "Elizden mi?" diye sordu. Bu sözler yaşlı prens Julien'in Jean-Jacques Rousseau'nun Yeni Helos adlı eserindeki genç kız gibi romantik olduğunu anlatmak istiyor. Prenses çekingen bir tavırla baktı, aynı çekingen tavırla gülümsedi. "Evet, Julie'den." Prens, "Daha iki mektubu açmam," dedi, "ama üçüncüsünü okuyacağım." "Çok saçma şeyler yazıyorsunuz diye korkuyorum. Haberin olsun, üçüncüsünü okuyacağım." Prenses daha çok kızararak ona mektubu uzattı. "İsterseniz bunu okuyun, Monpre," diye karşılık verdi.